Ayrım 5.
10. Sayıları bir hayli kalabalık olan avcılar güneşin doğuşuyla birlikte batı çölüne doğru yola çıktılar. Ramses köpeğini kusurlu mürekkep kalıpların esrarını aydınlatmaya karar vermiş olan Ameni'ye emanet etmişti. Ameni bu hatayı kimin yaptığını bulabilmek için mürekkep yapımından sorumlu kişileri sorguya çekecekti. Şenar ava gidenleri tahterevanın üzerinden uğurlamıştı. Avcıların Tanrı tarafından korunmasını sağlamak amacıyla dua etmekle yetinmiş, ava katılmamıştı. Eski bir askerin çektiği arabada yer alan Ramses, çölle karşılaşınca neşesini buldu. Yabani keçiler, karacalar, antiloplar, leoparlar, aslanlar, panterler, geyikler, deve kuşları, ceylanlar, sırtlanlar, tavşanlar, tilkiler. Bu hayvanların tek büyük korkusu insanların bu tür toplu saldırılarıydı. Avcılar grubunun başkanı hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamıştı. Arabalarının arkasından iyi yetiştirilmiş av köpekleri geliyordu. Arabaların üzerine erzak ve su testileri konmuştu. Güzel bir av geceye kadar sürer diye çadırlarda düşünülmüştü. Avcıların yanında kementler, yeni yaylar ve çok sayıda ok bulunuyordu. Araba sürücüsü, "Neyi seçersin?" diye sordu. "Öldürmek mi, canlı yakalamak mı?" Ramses, "Canlı yakalamak isterim," diye karşılık verdi. "O halde sen kement kullanacaksın, ben de yay. Hayatta kalmak için öldürmek bir zorunluluktur. Hiç kimse bundan kaçamaz. Senin kim olduğunu biliyorum, Seti'nin oğlusun. Ama tehlike önünde ikimiz de eşitiz." "Bu söylediğin doğru değil. Bu konuda üstün olduğuna mı inanıyorsun?" "Tecrübeli bir kişi olarak üstünlük sende. Bu benim ilk avım." Tecrübeli avcı omuzlarını silkti. "Bu kadar laf yeter. Şimdi gözlerini dört aç ve bir av hayvanı görünce bana haber ver." Ne çılgına dönmüş bir tilki ne de bir tavşan arabayı süren tecrübeli avcının dikkatini çekti. Onları öteki avcılara bıraktı. Bir süre sonra avcılar birbirlerinden uzaklaşmaya başladılar. Prens bir ceylan sürüsünü fark etti. Sürünün peşine düşen avcı, "Fevkalade!" diye haykırdı. Hasta ya da yaşlı olan üç ceylan, hem cinslerinin yanından ayrılarak iki kaya duvarının arasından kıvrılıp giden kuru bir dere yatağına daldılar. Araba durdu. "Yürümemiz gerek." "Neden?" "Arazi çok engebeli. Tekerlekler kırılabilir." "Ama ceylanlar bizden uzaklaşacaklar." "Hiç de öyle olmayacak. Buraları çok iyi bilirim. Sonunda bir mağaraya girip saklanacaklar. Biz de onları kolayca yakalarız." Üzerlerindeki silahla erzakı aldırmadan 3 saatten fazla yürüdüler. Akılları tek amaca yönelmişti. Sıcak tahammül edilmez bir hal alınca bir taş sırasının gölgesinde durdular. Taşların arasında kalın yapraklı bitkiler yükseliyordu. Bir şeyler yiyip içip güçlerini topladılar. "Yoruldun mu?" "Hayır." "Öyleyse çöle alıştın demektir. Çöl ya insanın ayaklarını keser ya da öyle bir enerji verir ki kızgın kuma değer değmez bu enerji yeniden canlanır." Kaya parçaları çatlıyor, kaya duvarları üzerinden yuvarlanarak kuru derenin içine düşüyordu. Bu kırmızı ve verimsiz toprakların ortasında çevreyi sulayan bir ırmağı, ağaçları ve işlenmiş tarlaları hayal bile etmek güçtü. Ramses varlığının geçici olduğunu hissetti. Tanrı çölü, insanlar sussunlar ve gizli ateşin sesini duysunlar diye yaratmıştı. Tecrübeli avcı, ucu sivri çakmak taşıyla pekiştirilmiş oklarını gözden geçirdi. Okların diğer ucuna konmuş iki kanatçık dengeyi sağlıyordu. "Bu oklar en iyilerinden değil ama bunlarla yetinmek zorundayız." "Mağara uzakta mı?" "Yaklaşık 1 saatlik yolumuz var. Geri dönmek ister misin?" "Yola devam." Ne bir yılana ne bir akrebe rastladılar. Sanki bu ıssız yerde tek bir canlı yoktu. Belki de hayvanlar yuvalarından ya da taşların aralarından çıkmak için akşam sessizliğini bekliyorlardı. Ramses'in yol arkadaşı, "Sol bacağım ağrıyor," diye yakındı. "Eski bir yara depreşti herhalde. Biraz durup dinlensek iyi olacak." Gece karanlığı çöktüğü zaman adam hala ıstırap çekiyordu. Ramses'e, "Uyu istersen," dedi. "Ayağımdaki ağrı beni uyanık tutar. Uykum gelecek olursa sana haber veririm." Önce bir okşama, hemen ardından da bir yanma. Güneş doğduğu anda çok kısa bir süre hoşluk duygusu veriyordu. Ama sonra karanlıklara, yaşamın yiyip bitirici ejderhasına karşı verdiği savaştan galip çıkmanın sevinciyle etkisini öyle güçlü bir biçimde hissettiriyordu ki insanlar hemen bir gölgeye sığınma ihtiyacını duyuyorlardı. Ramses uyandı. Arkadaşı ortalarda yoktu. Prens azıksız ve silahsız, yapayalnız kalmıştı. Avcıların dağıldığı yerden saatlerce uzaktaydı. Hemen yola koyuldu. Gücünü boşa harcamamak için düzenli adımlarla yürüyordu. Adam onu terk etmişti. Bu zorlu yürüyüşten sonra sağ kalamayacağını düşünmüş olmalıydı. Bu adam kimin emrindeydi? Önceden tasarlanmış bu ölüme bir av kazası süsü vermeyi amaçlayan, tuzağın hazırlayıcısı kimdi? Herkes genç adamın atılganlığını bilirdi. Bir avın peşine düşmüş olan Ramses, ihtiyatı elden bırakıp çölde kaybolmuş denecekti. Şenar, bu kalleş ve kinci Şenar'dan başkası olamazdı. Madem ki kardeşi Menfis'i terk etmiyordu, o da onu ölüme göndermez miydi? Ramses bu düşünceyle öfkeden kudurdu. Kendisine uygun görülen kadere boyun eğemezdi. Geçtiği yolları ayrıntısına kadar hafızasında tutma yeteneğine sahip olan delikanlı, bir fatihin hırsıyla yoluna devam etti. Önünden önce bir ceylan kaçtı. Hemen ardından eğik ve sivri boynuzlu bir keçi belirdi. Bu davetsiz misafire baktıktan sonra o da kaçtı. Hayvanların varlığı yol arkadaşının kendisine söylemek istemediği bir su kaynağının bulunduğu anlamına mı geliyordu? Önünde iki şık vardı. Ya susuzluktan ölme tehlikesini göze alarak yoluna devam edecek ya da hayvanlara güvenecekti. Ramses ikinci şıkkı yeğledi. Yabani keçileri, ceylanları, antilopları ve biraz uzakta da çöl hurması denen 10 metre yükseklikteki ağacı görünce Ramses her zaman ön sezilerine uyacağına dair kendi kendine söz verdi. Bol dallı, gri gövdeli, kokulu yeşil sarı renkli çiçeklerle süslü ağaç, yumuşak, şekerli, yumurta biçiminde bir meyve verirdi. Çöl avcıları bu ağaca çöl hurması adını takmışlardı. Bu ağacın başka özelliği de ucu açık yeşil, sivri ve uzun, korkunç dikenleri olmasıydı. Bu güzel ağaç biraz gölge veriyor. Tanrı Set'in lütfu sayesinde çölün derinliklerinden fışkıran gizemli kaynaklardan birini koruyordu. Oturup sırtını ağaca dayamış bir adam ekmeğini yiyordu. Ramses adama yaklaşınca onu tanıdı. Bu adam, arkadaşı Ameni'ye eziyet eden seyislerin başıydı. Tanrı seni korusun prensim. Yolunu mu kaybettin yoksa? Dudakları kurumuş, dili sertleşmiş, başı ateşler içinde yanan Ramses'in sakalları uzamış, saçları kirpi gibi dikilmiş adamın sol bacağının yanında duran, serin suyla dolu tulumdan başka bir şey gördüğü yoktu. Susadın galiba. Çok yazık. Ölmek üzere olan bir adama bu çok değerli suyu vererek neden boşa harcayalım? Prens kurtuluş umudunun 10 adım gerisinde duruyordu. Beni aşağıladın. Çünkü sen bir kral oğlusun. Aslarım senin yüzünden benimle alay ediyorlar. Yalan söylemene gerek yok. Sana parayı veren kim? Seyis pis pis sırıttı. Yararlı olan şey hoş olan şeyle birleşir. Av arkadaşın senden kurtulmak için bana 5 inek ile 10 parça keten kumaş verince senin işini bitirmeyi hemen kabul ettim. Buraya geleceğini biliyordum. Su içmeden aynı yolu geri dönmek intihar etmek demektir. Ceylanların, antilopların ve keçilerin hayatını kurtaracağını sanıyordum. Oysa ki onlar seni bir ava dönüştürdüler. Adam elindeki bıçakla ayağa kalktı. Ramses düşmanın kafasından geçen düşünceyi okudu. Adam daha önceki kavgalarına benzer bir kavga yapacaklarını umuyordu. Soyluların yarışmaları için kullandığı güreş tutuşlarıyla karşılaşacağını düşünüyordu. Oysa silahsız, yorgun ve susuzluktan kavrulmuş genç adam, karşısındakini kaba güç karşısında yöntemsiz bir teknik geliştirecekti. Ayrıca delikanlının başka bir seçeneği de yoktu. Ramses bütün enerjisini toplayıp öfkeli bir çığlıkla seyisin üzerine atıldı. Birden neye uğradığını anlamayan adam bıçağını kullanma fırsatı bulamadı. Sırt üstü düşünce çöl hurmasının vücuduna yüzlerce hançer gibi saplanan dikenlerine takılarak anında öldü. Avcılar memnundular. Canlı olarak bir keçi, iki ceylan ve boynuzlarından tuttukları bir antilop yakalamışlardı. Az çok rahatlamış görünen hayvanlar hafifçe karınlarına vurulduğu zaman yürümeye razı oluyorlardı. Adamlardan birinin sırtında yavru bir ceylan vardı. Bir başkası da şaşkına dönmüş bir tavşanı kulaklarından tutuyordu. İki yardımcının taşıdığı sırığa bir sırtlanı ayaklarından bağlamışlardı. Zıplayıp duran bir köpek onu boş yere ısırmaya çalışıyordu. Bu hayvanları onların yaşamlarını inceleyen uzmanlara verecekler, onlar da bu hayvanları evcilleştirmeye çalışacaklardı. Daha önceleri sırtlanları besiye çekerek yapılan denemeler kötü sonuç vermiş olmasına rağmen, bazıları hala sırtlanlardan karaciğer ezmesi elde edilebileceğini umuyordu. Ava kurban giden öteki hayvanlar, tapınakların kasaplarına azık sağlıyordu. Tanrılara adandıktan sonra insanları besliyordu. Avcılar toplanma noktasına varmışlardı. Eksik olan sadece Ramses ile arabacısıydı. Avdan sorumlu olan katip endişeye kapılmış, bu iki kayıp hakkında bilgi toplamaya çalışıyordu. Beklemek olanaksızdı. Kaybolanları aramak için bir araba gönderilmesi gerekirdi. Ama hangi yöne? Bir felaketle karşılaşıldığı takdirde sorumlu olacak, mesleği tehlikeye düşecekti. Genç Ramses'in parlak bir geleceği yoktu ama kayboluşu görmezlikten gelinemezdi. Kendisiyle beraber iki avcı akşam üzerine kadar bekleyecekler, diğerleri ise yakaladıkları hayvanlarla birlikte vadiye dönmek zorunda oldukları için çölde bulunan bir polis mangasına haber vereceklerdi. Sorumlu katip endişe içinde bir levha üzerine raporunu yazdı. Sonra vazgeçip alçı tabakasını kazıdı ve raporu yeniden yazmaya başladı. Bir süre sonra ondan da vazgeçti. Bu tip raporların basma kalıp ifadeleri ardına saklanıp gerçeği örtmesi imkansızdı. Aralarından iki kişi eksikti ve bunlardan biri de kralın küçük oğluydu. Güneş göğün ortasında olanca gücüyle parıldıyordu. O sırada sorumlu katip göz kamaştırıcı aydınlık içinde uzakta bir insan silüetinin hareketli olduğunu fark etti. Çölde göz aldanmalarına sık rastlanırdı. Katip yanılıp yanılmadığını anlamak için iki avcı arkadaşına danıştı. Onlar da bir insanın kendilerine doğru geldiğinden emin olduklarını bildirdiler. Çölden sağ kurtulan insan adım adım yaklaşıyordu. Ramses bir tuzaktan başarıyla kurtulmuştu. 11. Şenar kendini saray okulundan yetişmiş manikürcüsüyle pedikürcüsüne bırakmıştı. Seti'nin büyük oğlu hep kendisiyle meşgul oluyordu. Ne de olsa güçlü ve zengin bir ülkenin müstakbel hükümdarı ve yüksek görevli kişisi sürekli olarak kendini göstermek zorundaydı. Hem sağlığa, vücut bakımına, süslenmeye çok önem veren bir uygarlığın belirtici özelliği aşırı incelik, aşırı özen değil miydi? Şenar berberi gelmeden önce yaptırdığı bu vücut bakımından nadide bir heykel gibi el üstünde tutulup parfümler sürmekten pek hoşlanıyordu. Memphis'teki büyük villanın sessizliği haykırışlarla bozuldu. Şenar gözlerini açtı. Ne oluyor? Böyle bir şeye izin... Ramses lüks tuvalet odasına girdi. Gerçeği istiyorum Şenar, hemen şimdi. Şenar manikürcüyle pedikürcüyü gönderdi. Sakin ol sevgili kardeşim, hangi gerçekten söz ediyorsun? Beni öldürmeleri için parayla adam tuttun mu? Gene neler hayal ediyorsun? Böyle düşünceler kalbimi parçalıyor. İki suç ortağı. Biri öldü, ikincisi ise kayboldu. Rica ederim, ne demek istediğini açıkla. Kardeşin olduğumu unutuyor musun? Şayet suçlu sensen bunu öğreneceğim. Suçlu mu? Ağzından çıkanı kulakların duysun. Beni gönderdiğin çöl avında beni öldürme girişiminde bulunuldu. Şenar Ramses'in omuzlarını tuttu. Birbirimizden çok farklıyız ve birbirimizi hiç sevmiyoruz. Bunu kabul ediyorum. Peki ama daha önceden belirlenmiş kaderi ve gerçeği kabul etmek yerine neden çekişip duruyoruz? Senin burayı terk etmeni istiyorum. Doğrudur. Çünkü saray yaşamının gerçekleriyle bağdaşmaz bir karaktere sahip olduğunu düşünüyorum. Ama sana haksızlık etmek niyetinde değilim. Rica ederim inan bana. Ben senin düşmanın değilim. Madem ki öyle, soruşturmayı yürütmek için bana yardım et. Beni bu tuzağa sürükleyen arabacıyı bulmak gerekiyor. Bana güvenebilirsin. Amini yazı malzemesine gözü gibi bakıyordu. Boya hokkalarını ve fırçalarını en az iki kez yıkıyor, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yazı tahtalarını kazıyor, kazıma aletiyle silgiyi beğenmediği zaman hemen değiştiriyordu. Kral katibi olmanın kolaylıklarından yararlanacağı yerde, papürüsleri ziyan etmeden kullanıyor, kalker parçalarından müsvedde olarak yararlanıyordu. Eski bir kaplumbağa kabuğunun içinde canlı bir kırmızı ve koyu siyah rengi elde etmek için madeni boya maddelerini kendi karıştırıyordu. Ramses'in nihayet geldiğini görünce sevinçten yerinden fırladı. Sağ salim geleceğini biliyordum. Aksi olsaydı bunu hissederdim. Ben de bu arada zamanımı boşa geçirmedim. Benimle gurur duyabilirsin. Ne keşfettin? Yönetimimiz oldukça karışık. İdari bölümler çok kalabalık ve şefler de oldukça alıngan. Ama senin adın ve ünvanın bana birçok kapıyı açtı. Belki seni sevmiyorlar ama senden korkuyorlar. Ramses'in merakı daha da arttı. Daha açık konuş. Mürekkep kalıpları ülkemiz için kaçınılmaz bir ham maddedir. Onlar olmazsa yazı yazılamaz. Yazı yazılmazsa da uygarlık olmaz. Bakıyorum da artık özdeyişlerle konuşmaya başlamışsın. Düşündüğüm gibi kontroller çok titiz bir şekilde yapılmakta. Hiçbir mürekkep kalıbı gözden geçirilmeden çıkarılamaz. Kaliteli mallar birbirine karıştırılamaz. Yani kaçakçılık ve çalıp çırpma var. Aşırı çalışmak senin kafanı karıştırmış olmasın? Ameni bir çocuk gibi suratını astı. Beni ciddiye almıyorsun. Bir adamı öldürmek zorunda kaldım. Aksi takdirde o beni öldürecekti. Ramses başına gelen feci olayı anlattı. Ameni'nin başı önündeydi. Tüm bu yaşadıklarından sonra anlattığım mürekkep kalıplar hikayesi sana gülünç geldi. Seni tanrılar korudu. Onlar seni hiç terk etmeyecek. İnşallah seni duyarlar. Ilık bir gece kamış kulübeyi sarmalıyordu. Yakınlarda kanalın kenarındaki kurbağalar vıraklıyordu. Ramses gece boyunca güzel İset'i beklemeye karar vermişti. Şayet gelmeyecek olursa onu bir daha göremeyebilirdi. Seyisi çöl hurmasının dikenleri üzerine iterek canını kurtarmaya çalıştığı sahneyi gözünde canlandırdı. Bu hareketi planlı değildi. Kaçınılmaz bir ateş sarmıştı benliğini, gücünü 10 katına çıkararak. Bu güç esrarengiz bir dünyadan mı geliyordu, yoksa babasının da adını taşıdığı Tanrı Set'in gücünden mi kaynaklanıyordu? O zamana kadar Ramses, kendi yaşantısının mutlak efendisi olacağını, her türlü kavgadan galip çıkarak insanlara ve tanrılara meydan okuyacağını sanıyordu. Unuttuğu şey ise bunun karşılığında ödenecek bir bedel olduğuydu. Bu bedel ölümdü ve Ramses ölümün canlı şahidi olmuştu. Bundan pişmanlık duymuyordu. Tek düşündüğü bu yaptığının hayallerini sona mı erdireceği, yoksa bilinmeyen bir ülkenin kapılarını mı aralayacağıydı? Bir köpek havladı. Birisi yaklaşıyordu. Ramses ihtiyatsızlık etmemiş miydi? Seyise para veren arabacı bulunmadığı sürece sürekli bir tehdit altındaydı. Belki adam prensin peşinden gelmişti. Belki de silahlıydı ve onu tenha bir köşede sıkıştırarak öldürmek niyetindeydi. Ramses yabancının varlığını sezinliyordu. Onu görmese de ne kadar uzaklıkta bulunduğunu biliyordu. Bütün hareketlerini bir bir anlatabilirdi. Sessiz büyük adımların uzunluğunu biliyordu. Kulübenin kapısının önüne gelince prens dışarı fırladı ve onu yere yıktı. Bu ne şiddet böyle prensim? İsset, neden bir hırsız gibi sokuldun? Anlaşmamızı unuttun mu? Her şeyden önce ağız sıkalı. Şimdiden kendisini arzu ettiğini gördüğü aşığına sarıldı. Durma, bana saldırmaya devam et. Seçimini yaptın mı? Burada bulunmam sorunun yanıtı değil mi? Şener'i tekrar görecek misin? Neden konuşmana ara vermiyorsun? Çırılçıplak vücudunu bol bir tunik örtüyordu. Mısır'ın müstakbel kralıyla evlilik projelerini unutarak delice aşık olduğu adamın okşamalarına sundu vücudunu. Ramses'in yakışıklılığı bu kadının tutkusunu açıklamaya yeterli değildi. Genç adam kendisinin de farkında olmadığı öyle bir güce sahipti ki bu güç genç kadını aklını başından alırcasına büyülüyordu. Ramses bu gücü nasıl kullanacaktı? Yok etmekten mi zevk alacaktı? Şenar'ın da elinde bir güç vardı ama ne kadar yaşlı, ne kadar can sıkıcı görünüyordu. Güzel İset aşkı ve gençliği vaktinden önce yatışmayacak kadar seviyordu. Doğan güneş onları birbirine sarılmış buldu. Ramses beklenmedik bir şefkatle sevgilisinin saçlarını okşadı. Avda bir adam öldürdüğün haberi kulaktan kulağa fısıldanıyor. Beni öldürmeye kalkıştı. Ne sebeple? İntikam. Senin kralın oğlu olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Ama benimle gelen arabacı ona yüklüce bir para vermişti. Endişeye kapılan güzel İset doğruldu. Arabacı tutuklandı mı? Henüz değil. Suç duyurusunda bulundum. Polis onu arıyor. Eğer bu bir komploysa mı demek istiyorsun? Şenar inkar etti. Bana ciddi göründü. Dikkat et, alçak ve zeki bir adamdır. Genç kadın doğan güneşin gücüyle onu kucaklayıp öptü. Amini'nin bürosu boştu. Orada bulunmayışını açıklayan bir not bırakmamıştı. Ramses, sekreterinin kusurlu mürekkep kalıplarının bilmecesini çözmekten vazgeçmeyeceğine inanmıştı. İnatçı, titiz biri olduğu için böyle bir kusuru hoş karşılamayacak, gerçeği öğrenmek ve suçluların cezalandırılmasını sağlamak için durdurak bilmeden çalışacaktı. Bu ateşli tutumunu yatıştırmaya çalışmak boşuna olurdu. Çelimsiz bir vücut yapısına sahip olmasına rağmen Ameni, amacına ulaşmak için amansız bir gayret gösterecek nitelikte bir insandı. Ramses polis müdürünü görmeye gitti. Müdür ne yazık ki başarısız memurlarını bir eş güdüm içinde yönetmekte güçlük çekiyordu. Tehlikeli arabacı kaybolmuş, güvenlik güçleri ciddi bir iz bile bulamamıştı. Prens polis müdürünün araştırmaları artıracağına dair söz vermesine rağmen öfkesini gizleyemedi. Düş kırıklığına uğrayan Ramses soruşturmayı bizzat yürütmeye karar verdi, Memphis kışlasına gitti. Orada bakımları yapılan savaş arabaları ile ev arabaları toplanmıştı. Kraliyet katibi sıfatıyla prens, değerli arabaların envanterini yapan bir arkadaşını görmek istedi. Kaybolan arabanın burada görevlendirilip görevlendirilmediğini öğrenmek için arabacıyı ayrıntılarıyla tarif etti. Görevli memur onu, ahırların kontrolörü olan Bakhe'nin yanına götürdü. Kontrolör, üzerine eğer vurulamayacak kadar küçük olan bir kır atı muayene ediyor, öte yandan da seyislerden birini hayvanlara zulüm yapmakla suçluyor ve azarlıyordu. 20 yaşlarında görünen Bakhen, yapılı, dört köşe yüzlü, sevimsiz, kısa sakallı biriydi. Dolgun adaleli kolunda iki bilezik vardı. Ağırbaşlı ve boğuk sesiyle can sıkıcı ve uzun öğüdünü heceleyerek söylüyordu. Suçlu seyis uzaklaşınca atı okşadı. At da ona minnettar bir bakışla baktı. "Ben Prens Ramses'im," dedi. "Aferin sana. Bilgiye ihtiyacım var. Polise başvursanıza. Bana yalnız sen yardım edebilirsin. Buna hiç şaşmadım desem yalan söylerim. Bir arabacıyı arıyorum. Ben aslar ve arabalarla meşgul oluyorum. Ama bu adam kaçak bir cani. Bu benim işim değil. Kaçmasını arzu eder misin?" Bakhen Ramses'e öfkeli bir bakışla baktı. "Yoksa beni suç ortağı olmakla mı suçluyorsun? Ben prens falan dinlemem. Hemen buradan uzaklaş. Sana yalvaracağımı umma." Bakhen bir kahkaha attı. "Sen hala burada mısın? Sen bir şeyler biliyorsun ve onu bana söyleyeceksin. Bakıyorum da çok cesursun." Atın biri kişnedi. Endişelenen Bakhen koyu kahverengi şahane bir ata doğru koştu. At çifteler savurarak ipleri koparmak ve özgürlüğüne kavuşmak istiyordu. "Sakin ol yavrum, sakin ol." Bakhen'in sesi damızlık aygırı sakinleştirmişe benziyordu. Adam güzelliği Ramses'i hayran bırakan ata sokuldu. "Adı ne atın?" "Onun yiğitliği Tanrı Amon'dan gelir ve benim en sevdiğim attır." Ramses'e yanıt veren Bakhen değildi. Ardında duran kişinin sesi Ramses'in kanını dondurdu. Ramses dönüp arkasına baktı. Babasının, Firavun Seti'nin önünde eğildi. 12. "Gidelim Ramses." Prens kulaklarına inanamadı. Ama babasının az önce söylediklerini tekrar etmesini istemesi olanaksızdı.